Ayrım 19.
5. kaset 2. yüz sayfa 175. Geçitler Savaşı'nda çok adam öldü ama söylentilerdekinden daha az. Çoğu öldürülmemiş, yalnızca dağılmıştı. Bulabildiklerimi bir araya topladım. Bir kısmını Batı ağıllı Grimbold'un yanına katıp Erkenbrand ile buluşmaya yolladım. Bazılarını da bu gömütü yapmaları için görevlendirdim. Şimdi de sizin komutanınız Elfnifer'i izliyorlar. Onu da yanlarına birçok atlı katarak Edoras'a yolladım. Saruman'ın tüm gücünü size karşı gönderdiğini biliyordum. Hizmetkarları bütün diğer işlerini bir yana bırakarak Mifer dibine gittiler. Topraklar düşmanlardan arınmış gibi görünüyordu ama ben yine de kurt binicilerinin ve çapulcuların bir koruması yokken tek eve gitmelerinden korktum. Fakat sanırım artık korkmanıza gerek yok. Evinizi sizin dönüşünüzü bekler bulacaksınız. Ben de onu görmekten mutlu olacağım dedi Theoden. Gerçi artık orada oturacağım zamanların kısa olacağından şüphem yok ama. Böylece grup adaya ve Hüye'ye veda edip nehirden geçerek diğer yandaki kıyıya çıktı. Sonra yas içindeki geçitleri arkalarında bıraktıklarına sevinerek atlarını sürmeye devam ettiler. Onlar yollarına devam ettikçe kurtların ulumaları yeniden patlak verdi. Isengard'dan geçitlere giden kadim bir yol vardı. Bir süre için nehir kenarından ilerliyor. Onunla birlikte önce doğuya, sonra kuzeye kıvrılıyordu. Fakat en sonunda nehirden ayrılıp dosdoğru Isengard kapılarına gidiyordu. Kapılar da dağ tarafında, vadinin batı kısmında, vadi ağzından 16 mil kadar ilerideydi. Bu yolu izlediler ama yolun üzerine çıkmadılar. Çünkü yolun yanındaki zemin sert ve düzdü ve birkaç mil kadar yeni bitmiş kısa çimenle kaplıydı. Artık daha hızlı gidiyorlardı. Gece yarısı olduğunda geçitler neredeyse 5 fersah kadar geride kalmıştı. O zaman o geceki yolculuklarını bitirerek durdular. Çünkü kral yorulmuştu. Dumanlı dağların eteklerine varmışlardı ve Nankurunir'in uzun kolları onları kucaklamak için uzanmıştı. Vadi önlerinde kapkaraydı. Çünkü ay batıya geçmiş, ışığı tepeler tarafından gizlenmişti. Fakat vadinin derin gölgesinden geniş, kıvrımlı dumanlar ve buharlar yükseliyordu. Bunlar yükseldikçe batmakta olan ayın ışınlarını yakalıyor, donuk donuk titreşerek, yükselen dalgalar halinde, siyah ve gümüş renklerinde yıldızlı göklere dağılıyordu. ''Bu konuda ne düşünüyorsun Gandalf?'' diye sordu Aragorn. ''İnsanın Arif Vadisi yanıyor.'' diyesi geliyor. ''Bugünlerde vadi üzerinde hep bir duman var.'' dedi Ömer. ''Ama bugüne kadar bunun benzerini hiç görmemiştim. Bunlar dumandan çok buhara benziyor. Saruman bizi karşılamak için bir şeytanlık hazırlıyor. Belki de İse'nin bütün sularını kaynatıyordur. Belki de nehrin kurumasının nedeni budur.'' ''Belki de öyledir gerçekten.'' dedi Gandalf. ''Yarın ne yaptığını öğreneceğiz. Şimdi biraz dinlenelim eğer mümkün olursa.'' İsen nehrinin yatağı yanında konakladılar. Nehir yatağı sakin, sessiz ve boştu. Bazıları birazcık uyudu. Fakat gece geç vakitte gözcüler bağırdı, herkes uyandı. Ay batmıştı. Yukarıda yıldızlar parlıyordu. Ama toprak üzerinde karanlıktan da kara bir siyahlık ilerliyordu. Karanlık, nehrin her iki yanından onlara doğru yuvarlandı, kuzeye yönelerek. ''Olduğunuz yerde kalın.'' dedi Gandalf. ''Silahlarınıza davranmayın. Bekleyin. Sizi geçip gidecektir.'' Etraflarına bir sis toplandı. Üzerlerinde bir iki yıldız hala donuk donuk ve zayıfça titriyordu. Fakat her iki yanlarında aşılmaz kasvet duvarları yükseliyordu. Hareket eden gölge kuleleri arasındaki dar bir yoldaydılar. Sesler duydular. Fısıltılar, homurtular ve sonu gelmeyen hışırtılı iç çekmeler. Ayaklarının altında toprak titriyordu. Uzun zamandır oturuyorlarmış gibi geldi onlara. Korkuyorlardı. Ama sonunda karanlık ve fısıltılar geçti. Dağın kolları arasında gözden kayboldu. Güneyde Boruşehir tarafında gecenin bir yarısında insanlar vadide esen, rüzgarı andıran büyük bir gürültü duydular ve yer sarsıldı. Herkes korktuğundan kimse yerinden kımıldamaya cesaret edemedi. Fakat sabah dışarı çıktıklarında hepsi şaşakaldı. Çünkü öldürülmüş olan orklar gitmişti. Ağaçlar da. Aşağıda, uzaklarda Mifer dibi vadisinde çimenler ezilmiş ve yatışmıştı. Sanki dev çobanlar burada büyük sığır sürüleri otlatmışlar gibi. Ama hendekten bir mil aşağıda muazzam büyüklükte bir çukur kazılmış ve üzerine taşlardan bir tepe yığılmıştı. İnsanlar katletmiş oldukları orkların buraya gömüldüğüne inandılar. Fakat ormana kaçmış olan orkların onlarla birlikte olup olmadığını kimse bilemedi. Çünkü hiç kimse o tepeye ayak basmamıştı. Daha sonraları buraya Çıplak Ölüm Tepesi denildi ve burada hiç ot bitmedi. Garip ağaçlar bir daha Miğfer Dibi koyağında hiç görülmedi. Gece geri dönmüşler ve Fangorn'un karanlık vadilerinde kaybolmuşlardı. Böylelikle orklardan öçlerini almışlardı. O gece kral ile yanındakiler tekrar uyuyamadılar. Ama bir daha da ne garip bir şey duydular ne de gördüler. Bir şey hariç. Yanlarındaki nehrin sesi aniden uyandı. Taşlar arasından aceleyle akan suyun sesi duyuldu. Ses durulduğunda ise İsen yeniden yatağında köpüre köpüre akmaya başladı. Her zaman olduğu gibi. Şafak vakti gitmek için hazırlandılar. Gri ve solgun bir gün ışıdı. Güneşin doğuşunu görmediler. Üzerlerindeki hava sis ile ağırlaşmıştı. Etraflarındaki topraklar üzerinde bir buğu vardı. Artık yol üzerinden giderek yavaş yavaş ilerlediler. Yol geniş, sert ve bakımlıydı. Sol taraflarında yükselen dağın uzun kolunu sislerin arasından belli belirsiz seçebiliyorlardı. Arif Vadisi'ne yani Nankurinir'e girmişlerdi. Burası sadece güneye açılan korunaklı bir vadiydi. Bir zamanlar latif ve yeşildi. İsen buradan çıkıp daha ovalara varmadan derinleşip güçlenerek akardı. Çünkü yağmurların yıkadığı tepelerden gelen bir sürü dere ve pınarla beslenirdi. Etrafında ise hoş ve sevimli topraklar uzanırdı. Ama artık durum böyle değildi. Isengard'ın surları dibinde hala Saruman'ın köleleri tarafından işlenen topraklar vardı ama vadinin çoğu yabani ot ve diken cenneti olmuştu. Böğürtlen çalıları ya yerlere yayılmıştı ya da çalıları ve tepeleri aşarak minik hayvanların kendilerine yuvalar yaptığı kaba mağaralar oluşturmuştu. Hiç ağaç yetişmiyordu burada. Ama sık büyümüş bitkiler arasında yakılmış veya baltayla kesilmiş kadim korulara ait ağaçların çotukları hala görülebiliyordu. Burası hüzün verici bir yerdi. Aceleci suların taşlarda çıkardığı gürültüler dışında sessizdi. Dumanlar ve buharlar kasvetli bulutlar halinde sürüklenip derelere siniyordu. Süvariler konuşmuyordu. Birçoğunun yüreklerinde kuşku vardı. Bu yolculuk hangi kederli sona varacak diye merak ediyorlardı. Birkaç mil gittikten sonra yol kare kare kesilerek hünerle işlenmiş kocaman düz taşlarla döşeli geniş bir caddeye dönüştü. Taşların bağlantı yerlerinde hiç ot görünmüyordu. Şıpırdayan sularla dolu derin su yolları her iki yanlarında uzanıyordu. Aniden önlerinde yüksek bir sütun beliriverdi. Kapkaraydı ve üzerine uzun, ak bir el gibi yontulup boyanmış büyük bir taş yerleştirilmişti. Parmağı kuzeyi işaret ediyordu. Artık Isengard kapılarının pek uzakta olmadığını biliyorlardı ve yüreklerine bir ağırlık çökmüştü. Ama gözleri önlerindeki sisi yırtamıyordu. Dağın kolu altında, Arif Vadisi'nde sayısız yıllar boyu var olmuştu insanların Isengard dedikleri o kadim yer. Biraz dağların yaratılışıyla şekillenmişti. Ama eskilerin batılı insanları burada muazzam işler yapmışlardı. Saruman da burada uzun zamandır yaşıyordu ve boş durmamıştı. Saruman gücünün zirvesindeyken ve birçokları tarafından ariflerin başı kabul edilirken durum böyleydi. Halka şeklinde taştan büyük bir sur, yükselen uçurumlar gibi dağ sırtının korumasından çıkıyor, sonra dönüp tekrar dağa varıyordu. Sadece tek bir giriş yapılmıştı. Güney suruna oyulmuş büyük bir kemer şeklinde, buraya kara kayalar içine her iki tarafı da demir kapılarla kapanan uzun bir tünel oyulmuştu. Kocaman menteşeleri üzerinde öylesine bir çalışılmış, öylesine yerleştirilmişlerdi ki, sürgülenmedikleri zaman bir elin itmesiyle hiç ses çıkarmadan hafifçecik hareket ediyordu kapılar. İçeri girip de yankılarla dolu tünele varan biri, bir düzlük, geniş, alçak bir kaseye benzeyen boş, büyük bir daire görürdü. Bir uçtan bir uca bir mil kadar vardı bu daire. Bir zamanlar burası yemyeşil, bulvarlarla, dağlardan akıp gelen ve bir göle dökülen derelerle sulanan meyve ağacı korularıyla doluydu. Fakat Saruman'ın son günlerinde burada hiç yeşil bitmez olmuştu. Yollar kapkara, sert taşlarla döşenmişti. Yolun kenarlarında ağaç yerine kimisi mermerden, kimisi bakırdan ve demirden, ağır zincirlerle birbirine bağlanmış sıra sıra uzun direkler bulunuyordu. Bir sürü ev vardı. İç kısımlarından kesilerek yeniden surlara tünelle bağlanmış olan bölümler. Konaklar, geçitler vardı. Öyle ki daire şeklindeki açık alanın tüm çevresi sayısız pencere ve kara kapıyla çevriliydi. Binlerce kişi, işçiler, hizmetkarlar, köleler, silahlarıyla savaşçılar kalabilirdi burada. Kurtlar daha aşağıdaki derin mağaralarda besleniyordu. Düzlük alanda delinmiş ve kazılmıştı. Toprağa derin dikili taşlar sokulmuş, tepe başları alçak toprak yığınları ve taştan kubbelerle örtülmüştü. Yani ay ışığında Isengard halkası huzursuz ölülerin mezarlığına benziyordu. Çünkü toprak titriyordu. Dikili taşlar meyillerle ve döner merdivenlerle iyice aşağıdaki mağaralara iniyordu. Burada Saruman'ın hazineleri, kilerleri, cephaneleri, demirhaneleri ve büyük fırınları vardı. Burada demir çarklar durmadan dönüyor, çekiçler gümbürdüyordu. Gece aşağıdan kırmızı ışıklarla aydınlatılmış yarıklardan mavi veya zehir yeşili buhar fıskiyeleri tütüyordu. Bütün yollar dairenin merkezine doğru zincirler arasında uzanıyordu. Orada harika biçimli bir kule duruyordu. Kuleye Isengard halkasını düzenleyen eskinin yapıcıları tarafından biçim verilmişti ama yine de kule sanki insanların hünerleriyle yapılmamış da tepelerin kadim cefalarıyla yerkürenin kemiklerinden yarılmış çıkmış gibiydi. Taştan sivri tepeli bir adacık halindeydi. Hem siyahtı hem de ışınlar saçan bir sertlikteydi. Bir sürü kenarı olan dört muazzam sütun birbirine kaynatılarak tek bir sütun haline getirilmişti ama tepesine yakın boynuzlara ayrılmıştı. Boynuzların ucu mızrak ucu kadar sivri, kenarları bıçak kenarı kadar keskindi. Bunların arasında dar bir alan vardı ve bu alanda bulunan, üzerine garip işaretlerin yazılmış olduğu cilalanmış taştan zemin üzerinde duran biri, yerden 500 ayak yukarıda durmuş olurdu. Burası Saruman'ın hisarı Orthanc'tı. Orthanc adı iki anlama geliyordu. Ya kasten ya da tesadüfen, çünkü Orthanc, Elf dilinde yılan dişi dağı ama eski yurt dilinde şeytani akıl demekti. Çok sağlam ve çok mükemmel bir yerdi Isengard ve uzun yıllar boyu hep güzel olmuştu. Burada büyük hükümdarlar, Gondor'un batı muhafızları ve yıldızları izleyen arifler oturmuştu. Fakat Saruman yavaş yavaş burasını kendi değişen amaçlarına göre biçimlendirmiş, kendince daha da mükemmelleştirmişti ama aslında aldanmıştı. Çünkü uğruna eski irfanını terk ettiği bütün o sanatlar, o ince planlar ve samimiyetle kendisine ait olduğunu zannettiği şeyler Mordor'dan başka bir yerden gelmiyordu. Yani yaptığı şey hiçbir rakibi olmayan, yapılan dalkavukluklara da sadece gülen, zamanına hükmeden, kendi gurur ve ölçülmez gücü içinde kendini emniyette hisseden o kocaman kalenin, o cephane ve talimhanenin, o hapishanenin, o muazzam güce sahip olan fırının, Barad-dûr'un, karanlık kulenin bir kopyasından, çocukça bir modelinden veya bir kölenin dal kavukluğundan başka bir şey değildi. Nam saldığına göre burası Saruman'ın kalesiydi. Çünkü yaşayan hatıralara bakılacak olursa, belki gizli gizli gelip, gördüklerini diğer adamlara anlatmayan solucan dil gibi birkaç kişi hariç, hiçbir Rohanlı insan kapılarından içeri girmemişti. Gandalf, elin büyük sütununa doğru sürdü atını ve yanından geçip gitti. O bunu yaparken süvariler hayret içinde elin artık beyaz görünmediğini fark ettiler. Sanki kuru kanla lekelenmişti. Yakından bakınca tırnaklarının da kırmızı olduğunu gördüler. Olanları umursamayan Gandalf, sisin içine doğru yoluna devam etti. Onlar da gönülsüzce Gandalf'ı izledi. Yolun kenarları sanki bir sel gelip de çukurları doldurup geçmiş gibi, her yanlarında su birikintileriyle doluydu ve taşların arasından minik derecikler damla damla akıp gidiyordu. Sonunda Gandalf durdu. Onları yanına çağırdı. Gittiler ve Gandalf'ın gerisinde sisin dağıldığını, soluk bir güneş ışığının parladığını gördüler. Öğlen vakti geçmişti. Isengard'ın kapılarına varmışlardı. Fakat kapılar yere fırlatılıp atılmıştı ve her tarafa, uzak yakın dört bir yana taşlar, kırılmış un ufak olmuş, tırtık tırtık sayısız taş parçaları saçılmış veya harap öbekler halinde yığılmıştı. Büyük kemer hala ayaktaydı ama artık çatısız bir dar boğaza açılıyordu. Tünel tüm çıplaklığıyla uzanıyordu ve her iki taraftaki yamaç gibi duvarlara büyük yarıklar ve gedikler açılmıştı. Kuleleri toz haline gelmişti. Eğer engin deniz şiddetle kabarıp fırtınayla tepelere gelmiş olsa daha büyük bir yıkım gerçekleştiremezdi. Arkadaki daire dumanı tüten suyla doluydu. İçinde enkaz halindeki kirişlerin, direklerin, sandıkların, varillerin, kırık dökük malzemenin yüzdüğü ve kabardığı, fokur fokur kaynayan bir kazan gibi. Bükülmüş, yan yatmış sütunların kırılmış gövdeleri suyun üzerinde görünüyordu. Ama bütün yollar sulara gömülmüştü. Bir buluta yarı yarıya sarmalanmış haliyle uzaktaymış gibi görünen ada şeklindeki kaya yükseliyordu ileride. Hala kara ve yüksek. Fırtınadan kırılmamış bir halde duruyordu Ortanc Kulesi. Eteklerini soluk renkli sular kucaklıyordu. Kral ile maiyeti hayretler içinde sessizce atları üzerinde oturdular. Saruman'ın gücünün alt edilmiş olduğunu seziyorlar ama nasıl olduğunu tahmin bile edemiyorlardı. Derken bakışlarını kemerli yol ile yıkık kapılara çevirdiler. Burada kemerler ve kapıların yakınında büyük bir moloz yığını gördüler. Sonra aniden bunların tepesinde rahat rahat yatmakta olan, grilere bürünmüş, taşlar arasında zar zor seçilen iki minik şekli fark ettiler. Yanlarında şişeler, çanaklar ve tabaklar duruyordu. Sanki biraz önce tıka basa yemek yemişler de şimdi de bunun ardından dinleniyorlarmış gibi. Biri uyuyor gibi görünüyordu, diğeri ayak ayak üstüne atmış, elleri başının arkasında kırık bir kayaya dayanmış, ağzından havaya huzmeler ve minik halkalar halinde ince mavi dumanlar yolluyordu. Bir süre için Theoden, Omer ve bütün adamları bu ikisine hayretle baka kaldılar. Isengard'ın bütün bu haraplığı içinde bu onlara en garip görüntü gibi gelmişti. Fakat daha kral konuşamadan ağzından duman tüten minik şekil aniden sisin kıyısında sessizce duran atlıları fark etti, ayağa fırladı. Genç bir adamdı bu veya genç bir adama benziyordu ama bir adamın ancak yarı boyundaydı. Kahverengi kıvırcık saçlı başı örtülü değildi ama Gandalf'ın arkadaşlarının Edoras'a vardıklarında giydikleri renkte ve biçimde yolculuktan yıpranmış bir pelerine bürünmüştü. Elini göğsüne koyarak yerlere kadar eğildi. Sonra Arif ile arkadaşlarını görmemiş gibi Omer ve krala döndü. ''Hoş geldiniz beylerim Isengard'a'' dedi. ''Biz kapı muhafızlarıyız. Saradok oğlu Meriadok Turad'ım ve arkadaşım, ne yazık ki yorgunluğa yenilmiş olan arkadaşım, burada diğerine ayağıyla bir dürttü, ise Tuğk sülalesinden Paladin oğlu Peregrin'dir. Bizim evlerimiz ta kuzeydedir. Lord Saruman içeride. Fakat şu anda Solcandil adlı biriyle içeri kapatılmış durumda. Yoksa mutlaka böylesine saygıdeğer konukları karşılamak için kendi teşrif buyururdu. Ona ne şüphe diye güldü Gandalf. Peki dikkatinizin tabaklardan ve şişelerden ayrılabildiği zamanlarda yıkılmış kapılarını korumanızı, gelen konukları karşılamanızı size Saruman mı söyledi? Hayır iyi yürekli bayım, iş onun elinden çıktı diye cevap verdi Merry ciddiyetle. O çok meşgul idi. Bizim buyruklarımız Isengard'ın yönetimini ele alan Ağaç Sakal tarafından verildi. Bana Rohan hükümdarını uygun sözlerle karşılamamı emretti. Ben de elimden gelenin en iyisini yaptım. Peki ya yol arkadaşlarınız? Peki ya Legolas ve ben diye bağırdı Gimli kendini daha fazla tutamayarak. Sizi reziller sizi, sizi yün ayaklı, yün kafalı kaçaklar sizi. Sayenizde iyi iz sürdük. Sizi kurtarmak için bataklıktan, ormandan, savaştan, ölümden geçtik de 200 fersah açtık. Bir de ne görelim, siz burada ziyafet çekip aylaklık ediyorsunuz ve pipo içiyorsunuz. Pipo içiyorsunuz, otu nereden buldunuz hainler, çekiçler ve maşalar adına. Sevinç ile hiddet arasında öyle bir bölündüm ki patlamazsam şaşarım. Benim adıma da konuştun Gimli diye güldü Legolas. Gerçi ben esas şarabı nereden bulduklarını bir an önce bilmek isterim. Avlanırken bulamadığınız bir şey varsa o da daha parlak bir zeka dedi Pippin bir gözünü açarak. Bizi burada bir zafer alanında, zapt edilmiş silahlar arasında oturmuş buluyorsunuz da birkaç ufak tefek hak edilmiş konforu bize fazla görüyorsunuz. Hak edilmiş mi dedi Gimli. Buna inanamam. Süvariler gülüştüler. Birbirini seven arkadaşların kavuşmalarına tanık olduğumuza kuşku yok dedi Theoden. Yani bunlar sizin gruptan kaybolanlar mı Gandalf? Günlerin yazgısı hayret verici şeylerle dolmakmış. Daha şimdiden, evimden ayrıldığımdan beri bir sürü şey gördüm. Ve şu anda gözlerimin önünde efsanelerde yaşayan halklardan bir başkası durmakta. Bunlar bazılarımızın Hobbitland dediği buçukluklar değil mi? Hobbitler, müsaadenizle beyim dedi Pippin. Hobbitler mi dedi Theoden. Diliniz tuhaf bir biçimde değişmiş ama ad o kadar yabancı gelmiyor. Hobbitler, duyduklarımın hiçbiri gerçeğe hakkını vermemiş. Merry eğilerek selam verdi. Pippin de ayağa kalkarak yerlere kadar eğilip selam verdi. Çok mültefitsiniz efendim ya da umarım sözlerinizi doğru yorumluyorum dedi. Ve işte hayret verici bir şey daha. Evden ayrıldığımdan beri birçok ülke gezdim ve bu ana kadar hobbitlerle ilgili öyküler duymuş olan bir halkla karşılaşmamıştım. Halkım çok uzun zaman önce kuzeyden gelmişti dedi Theoden. Ama sizi kandırmayayım. Biz hobbitler hakkında hiç öykü bilmeyiz. Aramızda bütün söylenen çok uzaklarda birçok tepe ve nehir ardında kum tepeciklerindeki oyuklarda yaşayan bir buçukluk halkı olduğudur. Ama yaptıkları şeylere ait hiç efsane yoktur. Çünkü çok az şey yaptıklarından göz açıp kapayıncaya kadar ortadan kaybolabildikleri için insan gözüne görünmediklerinden ve kuşların ötüşünü taklit edebildiklerinden söz edilir. Ama görünüyor ki daha çok şey söylenebilirmiş. Gerçekten de öyle efendim dedi Merry. En azından dedi Theoden, ağızlarından duman fışkırttıklarını hiç duymamıştım. Bu hayret verici bir şey değil dedi Merry. Çünkü bu bizim birkaç nesilden beri yapmaya başladığımız bir sanattır. Bizim hesabımıza göre 1070 yıllarında gerçek pipa otunu bahçesinde ilk yetiştiren, güney topraklardaki uzun dipten Tobold boru üfler olmuştur. Nasıl olup da yaşlı Tobi'nin o bitkiyi bulduğu ise, ne gibi bir tehlike içinde olduğunuzu bilmiyorsunuz Theoden diye söze karıştı Gandalf. Bu hobbitler büyük yıkımın kıyısında oturup bir sofranın zevklerinden babalarının, büyük babalarının, büyük büyük babalarının 9. dereceden uzak bir kuzenlerinin yaptıklarından bahsederler eğer yersiz bir sabırla onları yüreklendirirseniz. Başka bir zaman Pipo tarihi için daha uygun olabilir. Ağaç sakal nerede Merry? Sanırım kuzey tarafında. Biraz su, temiz su içmek için gitti. Diğer entlerin çoğu da onunla birlikte orada hala işlerinin başındalar. Merry elini üzerinden dumanlar tüten göle doğru uzattı. Bakarlarken uzaktan gelen, dağdan yuvarlanan çığ gibi bir gümbürtü ve takırtı sesi duydular. Uzaktan bir hum hum sesi geldi. Sanki borular zaferle çalınıyormuş gibi. O halde ortan korumasız mı bırakıldı diye sordu Gandalf.